Matta 27. bölüme geldik. Bu bölümün konusu İsa'nın çarmıha çakılışıyla bağlantılı olaylar. Yahudilerin yüksek kurulu İsa'yı Pilatus'a teslim ediyor. Yahuda İskariyot'un pişmanlığı ve Pilatus önünde yargılanmasıdır. Barabas özgür bırakılıyor. İsa'nın çarmıha yerleşi, ölümü ve gömülüşü, mezar mühürleniyor ve mezarın başına bekçiler dikiliyor. Şimdi müjdenin, İncil'in odak noktasına ve bununla ilgili gerekçelere geldik. İsa Mesih'in çarmıha çakılışı. Elçi Pavlos Korintos'taki imamlara yazarken müjdenin özünü betimledi ve şöyle yazdı. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim şöyle ki, kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Şimdi bu muhteşem olayın kayıtlarına geldik. İlginç olarak göreceğiz ki Matta çarmıha gerilme olayını kaydetmedi. Hatta diyebiliriz ki müjde yazarlarından hiçbiri bunu kaydetmedi. Sadece çarmıhın çevresinde cereyan eden olayları anlattılar. Biliyorum bazı yazarlar çivilerin o kusursuz elleri nasıl delip ağaca saplandığını, kanın nasıl fışkırdığını en ince ayrıntısına kadar anlatırlar ama bu ayrıntıları kutsal kitapta bulamayız. Kutsal yazılara baktığımızda görüyoruz ki İsa'nın çarmıh üzerinde geçirdiği son saatler sanki Tanrı tarafından siyah bir perdeyle örtülmüş. Ve buna bakamazsınız. Çünkü insan anlayışı bunu kavrayamaz. Orada tecrübe edilen acılar insan tecrübesini aşan bir şeydir diyor. O saatlerde gökte olan Baba Tanrı ile yeryüzünde çarmıh üzerinde acı çeken oğul arasında bir hesap görülüyordu. O saatlerde çarmıh dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusunun üzerinde kurban edildiği bir sunak oldu. Matta bu muhteşem olayı basit bir cümleyle ve onu çarmıha gerdiler cümlesiyle aktarıyor o kadar. Bu bölüme başlarken İsa'nın Getsemani bahçesinde tutuklanışının ertesi günü olduğunu görebiliriz. Bahçede tutuklandı, başkahin Kayafas'ın önüne getirildi ve sonra Yahudilerin yüksek kurulu önünde yargılandı. Orada yalancı tanıklar İsa hakkında yalan tanıklık yaptılar. Sonra onu dövdüler, onunla alay ettiler ve daha sonra Petros İsa'yı 3 kere inkar etti. Matta 27:1'de şöyle okuyoruz. Sabah olunca halkın başkahinlerle bütün ihtiyarları İsa'yı öldürmek üzere görüşmeye koyuldular. İsa'yı hangi gerekçeye göre suçlayacakları konusunda karar verdiler ve şimdi onu üst mahkemeye çıkaracaklar. Roma valisi önünde geçerli bir davaları olduğu kanısındadırlar. İkinci ayette şöyle diyor. Onu zincire vurarak götürüp vali Pilatus'a teslim ettiler. Pilatus'un yetki merkezi Akdeniz kıyılarında bulunan Sezarya kentiydi ama Yeruşalim'de de bir yeri vardı. Pasah bayramından dolayı Yeruşalim çok kalabalık oluyordu ve genelde bir ayaklanma olasılığı olduğundan Pilatus bu sıralarda Yeruşalim'de bulunmayı uygun görmüştü. Üçüncü ayette şöyle okuyoruz. İsa'yı ele veren Yahuda onun yargı giydiğini duyunca pişmanlık duydu. 30 gümüşü başkahinlere ve ihtiyarlara geri vererek suçsuz kana girmekle günah işledim dedi. Görüyor musunuz? Yahuda İskariyot oraya geldiğinde İsa'yı gördü. Başkahinler ve Yahudilerin din önderleri İsa'yı koridorlardan geçirerek Pilatus tarafından yargılanmaya götürürken Yahuda İsa'yı gördü. Acaba Yahuda İsa'yı görünce neden ondan özür dilemedi, bağış istemedi? Gidip İsa ile konuşacağı yerde Yahudilerin din önderleriyle konuşmayı yeğledi. Suçsuz kana girmekle günah işledim dedi. Onlar bundan bize ne dediler? Başının çaresine kendin bak. 4. ayet. Başka bir deyişle ona şöyle diyorlardı. Bak, sen sana düşen işi yaptın ve artık sana ihtiyacımız yoktur. Biz istediğimiz kişiyi ele geçirdik. Sana da İsa'yı ele vermen karşılığında ödeme yaptık. Artık sana hiçbir ihtiyacımız yoktur. İşte dostum bu yasanın dilidir. Eğer Yahuda İsa'ya gidip ben günah işledim, beni bağışla deseydi, İsa Mesih böyle davranmayacaktı, onu bağışlayacaktı. Ama bu din adamları hiçbir zaman böyle bir şey yapamazlardı ve böyle bir şeye yanaşmazlardı. Çünkü bu yasacı insanlarda, bu din önderlerinde merhamet, bağışlama diye bir şey yoktur. Yahuda gümüş paraları tapınağa fırlatıp gitti, kendisini astı. Matta 27 ayet 5. Yahuda ne yapıyor? Tapınak alanını terk ediyor ve gidip kendini asıyor. Oysa istediği anda İsa'ya dönüp ondan af dileyebilirdi ve bağışlanabilirdi. Ama bunu yapmadı. Başkahinler gümüş paraları aldılar. Bunları tapınak kasasına koymak doğru olmaz dediler. Çünkü kan karşılığıdır. 6. ayet. Ne dindar insanlarmış bunlar değil mi? Kan parasıdır diye bunu tapınağın hazinesine bile koyamıyorlar. Ama diğer yandan İsa'yı, suçsuz bir insanı ortadan kaldırmak için her türlü yalana, dolana, ahlaksızlığa başvurmaktan da geri durmuyorlar. Bir araya gelip o parayla yabancıların gömülmesi için çömlekçi tarlasını satın aldılar. Bu nedenle o tarlaya bugüne kadar kan tarlası dendi diyor 7 ve 8. ayetlerde. Burada peygamberlik sözünün gerçekleştiğini kayda değer şekilde görüyoruz. 9-10. ayetlerde şöyle diyor, böylece Yeremya peygamber aracılığıyla söylenen şu söz yerine geldi. İsrailoğullarından bazılarının değer biçtikleri kişi için kestirilen 30 gümüşü aldılar ve bu parayı çömlekçi tarlasına ödediler. Tıpkı Rabbim bana buyurduğu gibi. Bu peygamberlik sözüne değerli dostum Yeremya 18-1-4 ayetlerinde değinildiğini görebiliriz. Aslında bu peygamberlik sözleri Zekeriya 11-12-13. ayetlerinden alındı. Yeremya'dan alındığı yazılıyor çünkü İsa'nın günlerinde peygamberlerin yazıları peygambere göre sıralanırdı ve Yeremya sırada ilk peygamber olduğundan onun ismini verdiler. Burada dikkate almamız gereken bir nokta vardır. Yahuda 30 parça gümüşü geri Yahudi din önderlerine getirdiğinde İsa oradaydı. Aslında İsa ölüm yoluna çıkmıştı. Yahuda dahil tüm dünyanın günahı için ölmeye gidiyordu. Ancak Yahuda gidip de İsa'dan bağış istemedi. Rabbimiz İsa Mesih değerli dostum Getsemani bahçesinde Yahuda'ya tövbe etme fırsatı vermişti. Ne demişti? Dostum buraya ne amaçla geldin? O anda bile son dakikada bile Yahuda İsa'ya gelip ondan bağış alabilirdi. Hatta İsa'ya ele verdikten sonra bile İsa'ya gelip af dileyebilirdi. İsa da onu kesinlikle bağışlardı. İsa vali Pilatus'un önüne dikildi. Vali sen Yahudilerin kralı mısın diye sordu. İsa söylediğin gibidir dedi. 11. ayet. Gördüğünüz gibi Yahudilerin din önderleri İsa küfretti diye kendi anlayışlarına göre onu öldürmek istiyorlardı. Hatırlarsanız başkahin İsa'yı yemin altına almaya çalışıp Mesih olup olmadığını ona sorunca İsa kendisinin Mesih olduğunu söylemişti. Buna bir söz daha eklemişti. İnsanoğlunu gücün sağında oturup göğün bulutları üzerinde geleceğini göreceksiniz demişti onlara. Yahudi din önderlerine göre İsa'nın bu sözü küfür niteliğindeydi. Ve sadece bundan dolayı onu taşlayabilirlerdi. Ancak İsrail Roma'nın boyunduruğu altında olduğu için ölüm cezası veremezlerdi. İnfazı yapamazlardı. Bu nedenle geçerli bir gerekçe bularak Roma yasasına göre onu suçlu gösterebilecek bir gerekçe bularak Pilatus'a gitmeleri gerekiyordu. Vatan hainliğiyle suçlayabilirlerse Roma o zaman ölüm cezasını uygulayabilirdi. Böylece İsa'yı kendisini Yahudilerin kralı ilan etti diye Roma önünde suçladılar. Buna karşılık İsa onu bunu siz söylüyorsunuz dedi. Yani evet söylediğiniz doğrudur dedi. Ama başkahinlerle ihtiyarların suçlamalarına hiçbir yanıt vermedi 12. ayet. Ona karşı yani İsa'ya karşı bazı yalan tanıklar sıraladılar ama İsa bunlara aldırmadı. Yanıt bile vermedi. Matta 27, 13 ve 14. ayetlerde şöyle okuyoruz. Sonra Pilatus sana karşı yapılan bunca tanıklığı duymuyor musun dedi. Ama o hiçbir konuda ona tek yanıt bile vermedi. Öyle ki vali bile pek şaşırdı. Yeşaya peygamberin peygamberlik sözünde belirttiği gibi İsa kırkıcıların önünde ağzını açmadan giden Tanrı kuzusuydu. Pasah bayramında valinin toplumun dilediği bir cezalıyı, bir suçluyu salıvermesi gelenekti. O dönemde Bar Abbas adında namlı bir cezalı vardı diyor madde 27, 15, 16. ayetlerde. Madde burada gelişen bazı yan olayları anlatmıyor. Diğer müjde yazarlarının hepsi de buradaki olayların yanı sıra başka gelişmelerin de olduğunu belirtirken madde sadece yalın gerçekleri bize aktarıyor. Açıkça görülüyor ki Yahudilerin din önderleri İsa'nın idamını isterken geçerli bir gerekçe gösteremiyorlardı. İsa insanları Roma yönetimine karşı isyan etmeye kışkırtmamıştı. Başkaları bunu yapmışlardı ama İsa böyle bir şey yapmadı. Pilatus'un bir sorunu vardı şimdi. Yeruşalim'de barış ve huzurun devam edebilmesi için Yahudileri hoşnut etmek istiyordu ama aynı zamanda biliyordu ki olur olmaz bir nedenle İsa'yı idam ettiremezlerdi. Sonunda bu soruna bir çözüm olabileceğini düşündükleri bir düşünce geldi akıllarına. Her Pasah bayramında Pilatus Yahudi sanıklarından birini serbest bırakırdı. Bu bir gelenek haline gelmişti. Şimdi halka bu olanağı sunacaklardı. Ya İsa'yı ya da katil Barabas adında ünlü bir suçluyu onlara serbest bırakabilirdi. Barabas adam öldürmüştü. Hırsızlık yapmıştı ve Roma yönetimine karşı gelmişti. Yani adam tam bir suçluydu. Kalabalık toplanınca Pilatus sordu. Hangisini salıvermemi istersiniz? Bar Abbas'ı mı yoksa Mesih denen İsa'yı mı? 17. ayet. Pilatus belki de halkın İsa'nın serbest bırakılmasını isteyeceğini düşündü. Nasıl olsa İsa gibi iyi bir adamla tamamıyla kötü Barabas arasındaki farkı göreceklerdi. Çünkü İsa'yı çekememezlik yüzünden tutuklayıp teslim ettiklerini biliyordu bu Pilatus. 18. ayet. Pilatus kurnaz bir politikacıydı. Neler olduğunu görebiliyordu. Bu durumda Barabas'ın idam edilmesini ve İsa'nın serbest bırakılmasını isteyeceklerinden emindi. Böylece Pilatus bu zor durumdan sıyrılıp çıkmış olacaktı. Pilatus yargı kürsüsünde otururken karısı ona haber gönderdi. Sakın o doğru insana bir şey yapayım deme çünkü onun yüzünden bu gece rüyamda çok sıkıntı çektim. 19. ayet. Pilatus'un eşi batıl inançları olan birisiydi. Bilmiyoruz ama belki de doğanın bir sürü esrarengiz dinlerinden birine bağlıydı. Ben şahsen inanıyorum ki bu uyarı Tanrı'dan gelmedi. Şeytani bir uyarıydı. Bu kadın doğru bir kişi olsaydı İsa hakkında araştırma yapıp onun hakkında daha fazla bilgi edinebilirdi. Ancak bunu yapmadı. Sadece batıl inançlar içerisinde yaşayan birisiydi. Bundan dolayı İsa ile bir ilişkisi olmasın dedi. Başkahinlerle ihtiyarlar Bar Abbas'ı destekleyip İsa'yı ortadan kaldırsınlar diye toplulukları kandırdılar diyor madde 27-20'de. Bakın Yahudi din önderleri de kurnaz politikacıydılar. Halkın arasına karışıp Barabas'ın serbest bırakılıp İsa'nın idam edilmesini isteyin dediler. Vali yeni baştan onlara sordu. İkisinden hangisini salıvermemi istersiniz? Onlar da Barabas'ı diye direttiler. 21. ayet. Pilatus şok oldu. Din önderlerinin bu kadar kalleş olacağını hiç düşünmemişti. Ve insanların bu kadar dönek olacaklarını düşünmemişti. Pilatus sordu, öyleyse Mesih denen İsa'yı ne yapayım? Tümü birlikte çarmıha gerilsin diye karşılık verdiler. 22. ayet. Düşünün bir kez değerli dostum. Romalı bir yargıç, önüne getirilen suçluyu ne yapacağını halktan soruyor. Böyle bir şey olabilir mi? Halkın vereceği yanıta göre yargı giydirebilir mi? Yuhanna, Pilatus'un bu duruşma sırasında İsa'yı kerelerce içeri alıp, onunla görüştüğünü kaydeder. Pilatus İsa'ya sanki şöyle diyordu. Bana bak İsa, dediğimi yaparsan seni bu durumdan kurtarabilirim. Ancak benim dediklerime uymalısın. Böylece hem sen hem de ben bu sorundan kurtulmuş oluruz. Ama Rab İsa kendisini savunmadı. Bu gülünç mahkeme olayını analize ettiğimizde aslında yargılanan İsa değil, Pilatus'tu. Yargı kürsüsünde oturan İsa'ydı. Şimdi Pilatus İsa'nın karakterine göre bir yargı vermelidir. Halka soruyor, Mesih denilen bu İsa'yı ne yapayım? Bunun yanıtı geldi ve bir şamar gibi yüzünde patladı. Onu çarmıha ger. Vali yeniden sordu. Peki ne kötülük işledi ki? Ama onlar daha hızlı bağırarak çarmıha gelesin, çarmıha gelesin diye direttiler. 23. ayet. Gözü dönmüş bir kalabalık hiçbir zaman mantıklı davranamaz. Pilatus tartışmanın yara sağlamak bir yana tam tersine kargaşalık doğurduğunu gördü. Suya uzanıp topluluğun önünde ellerini yıkadı ve "Bu adamın kanından benim sorumluluğum yoktur," dedi. "Başınızın çaresine kendiniz bakın." Madde 27 ayet 24. Pilatus bir leğen dolusu su getirtti ve ellerini yıkadı. İsa'nın idamı ile hiçbir ilişkisi olmadığını söyledi. Ancak bu o kadar kolay değildi. Bir karar vermesi gerekiyordu. Herkes İsa konusunda bir karar vermelidir. Asıl deneme sorusu İsa hakkında ne düşünüyorsun diye sorar. Hem durumunu hem de niyetini denemek için onun hakkında doğru düşünemezsen diğer her şeyde hatalı düşüneceksin. Evet, Pilatus bu işten ellerini yıkayıp temizlendiğini sandı ama en eski inanç bildirgemizde bile yazılıdır. İsa Pilatus'un yetkisi altında çarmıha gerildi. Ellerini ne kadar yıkadıysa da elleri İsa'nın kanına bulaşmıştı. Tüm halk onun kanının sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerinde olsun dediler. Madde 27 ayet 25. Tam söyledikleri gibi oldu ve günümüzde bile bu kanıtlanabiliyor. Bunun üzerine Pilatus Bar Abbas'ı salıverdi. İsa'yı kırbaçlattıktan sonra çarmıha gerilsin diye onlara teslim etti. Madde 27 ayet 26. Pilatus da kendisini bu kadar alçalttı ve bu kadar aşağılık bir iş yaptı. Bir karar vermesi gerekiyordu ve verdiği kararla İsa'yı reddetti. Bunun üzerine valinin buyruğundaki askerler İsa'yı vali konağına götürdüler ve tüm topluluğu çevresine topladılar. Madde 27-27. Şimdi askerler İsa'ya istediklerini yapabilirlerdi. İsa bu acımasız insan kitlesinin eline bir oyuncak gibi teslim edildi. Kendisini soyup üstüne al bir kaftan attılar. Başına da dikenlerden ördükleri bir taç taktılar. Sağ eline bir kamış tutuşturdular. Önünde diz çökerek kendisiyle alay ettiler. "Selam ey Yahudilerin kralı," diye laf atıyorlardı diyor Matta 27, 28 ve 29. ayetlerde. Ona gerçekten korkunç şeyler yaptılar. Ona tükürdüler. Elindeki kamışı alıp başına vurdular diyor Matta 27.30'da. Askerler bu fırsatı yakalayıp onunla eğlenmeye başladılar. Nasıl olsa çarmıhta zaten acı çekecekti. Madem ki ölecekti, ona istediklerini yapabilirlerdi. Onun uzuvlarını kesebilirlerdi. Gözlerini çıkarabilirlerdi. Onunla sıcak el dedikleri çok acımasız bir Roma oyunu oynadılar. Askerlerin hepsi de yumruklarını İsa'ya gösterip onun gözlerini bağladılar. Sonra bir tanesi hariç askerlerin hepsi de onu yumrukladılar. Sonra gözlerindeki bağı çözüp askerlerden hangisinin ona vurduğunu söylemesini istediler. Tabi olarak normal birisi bunu keşfetmeye kalkışta bile zordur. İsa hep sessiz kaldı, ağzını açmadı. Bu oyun suçlunun yüzü darmadağın oluncaya kadar devam ederdi. Herhalde Rab ise o kadar dövülmüştü ki tanınmaz hale gelmişti. Bunu özellikle Yeşaya 52:14'te görüyoruz. Alay ettikten sonra kaftanı üstünden çıkardılar. İsa'ya kendi giysilerini giydirip çarmıha germeye götürdüler. Dışarıya çıkarlarken Simon adında Kireneli bir adam gördüler. İsa'nın haçını taşısın diye onu zorladılar diyor Matta 27, 31 ve 32. ayetlerde. İsa'ya akla gelmedik zulüm yapıp onu alçattılar değerli dinleyicilerimiz. O kadar dövülmüştü ki İsa çarmıhını taşıyabilecek gücü bile kalmamıştı. Golgota, kafatası anlamında denen yere varınca içmesi için İsa'ya ödle karışık şarap verdiler. 33. ayet. Bugün söz edilen bu yer hala İsrail'de görülebilir. Oraya Gordon'un Golgotası denir. Çünkü General Gordon orayı tanımladı. İsa'nın çarmıha gerildiği günden bu yana Filistin'in coğrafyası çok değişti ama bu yerin coğrafyasına baktığımızda kutsal kitapta söz edilen yer olduğu fark edilebilir. dikkatle bakıldığında bir kafatasına benzediğini görebilirsiniz. Sonra İsa'ya içmesi için ödle karışık şarap verdiler. İsa bunu tadınca içmek istemedi. 34. ayet. Bu ayetlerde Mezmur 69-21 ayetinin gerçekleştiğini görebiliriz. Orada şöyle yazar: yiyecek yerine zehir verdiler bana, sirke içirdiler susadığımda. Sonra İsa'yı çarmıha gerdikten sonra kura çekerek giysilerini aralarında paylaştılar. 35. ayet. Burada verilen peygamberlik sözü Mezmur 22'den alındı. 22. mezmur Rab İsa Mesih'in çarmıh üzerindeki ölümünü en ayrıntılı şekilde resimleyen bir mezmurdur. Giysilerimi aralarında paylaşıyor, üzerine kura çekiyorlar diyor Mezmur 22:18'de. Ve orada oturup onu gözlemeye koyuldular. Matta 27 ayet 36. Bu noktada insanlığın çirkefe battığını görebiliriz değerli dinleyicilerimiz. Bundan daha aşağılık bir insanlığı başka bir yerde göremeyiz. En kötü suçluların bulunduğu hapishanelere ya da en çirkin batakhanelere gitmenize gerek yok. Burada insanı en kötü ortamda görebilirsiniz. Orada oturup İsa'yı seyrettiler. Belki de bu kalabalık arasında Tarsuslu Saul da vardı. Timoteus'a yazdığı mektubunda Saul, daha sonra Paulus diye bilinen bu adam, günahkarların başı olduğunu belirtti. Bunu yazdığına göre herhalde Paulus günahkarların başkanıydı. Suçuna ilişkin bir yazı yazarak İsa'nın başının üstüne astılar. Bu Yahudilerin kralı İsa'dır. Onunla birlikte iki eşkıya da çarmıha gerildi. Biri sağında, öbürü solunda. Oradan geçenler başlarını sallayarak İsa'yı aşağılıyorlardı. Sen tapınağı yıkıp 3 gün içerisinde yeniden kuran, eğer Tanrı'nın oğluysan çarmıhtan aşağı in de kendini kurtar. Onunla alay ediyorlar. Gerçekten Tanrı'nın oğluysan o zaman çarmıhtan in aşağı diyorlardı. Fark ettiniz mi? Kuşku yaratır şekilde ona meydan okuyorlar. Gerçekten Tanrı'nın oğluysan diyorlar. Bilmedikleri bir şey vardı. İsa gerçekten Tanrı'nın oğlu olduğu için o çarmıhtan inmeyecekti. Çünkü yeryüzüne gelişinin amacı kardeşim o çarmıh üzerinde senin ve benim günahlarımız için ölmekti. Çarmıh üzerinde asılıyken onun kalkıp da bir şey kanıtlaması anlamsız olurdu. Şimdi yapması gereken bir şey vardı. Dünyanın günahı için o çarmıhta ölecekti. Başkahinler, dinsel yorumcular ve ihtiyarlar da alaylı alaylı konuşarak başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor diyorlardı. Matta 27 ayet 41. Belki de diyeceğiz ki bu av kurtları İsa'yı çarmıha kadar kovalamakta başarı kazandılar ama bunu bile söyleyemeyiz. Çünkü İsa gönüllü olarak, isteyerek çarmıh ölümüne gitti. Şimdi onu neden kendi başına bırakmıyorlar? Neden hala onun ayaklarına saldırır gibi havlayıp duruyorlar? Evlerine gitseler ve İsa'yı ölümle baş başa bıraksalar olmaz mı? Ancak bu aşağılık insanlar orada kalmayı ve İsa'yla alay etmeyi tercih ettiler. Başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor diyorlardı. Bu mu İsrail'in kralı? Şimdi çarmıhtan aşağı insin de ona inanalım. Matta 27 ayet 42. Evet, burada dile getirilen ifade doğrudur. Başkalarını kurtardı da kendisini kurtaramaz. Çünkü kendisini kurtaracak olsaydı başkalarını kurtaramazdı. Seni ve beni kurtarabilmesi için onun çarmıh üzerinde ölmesi gerekiyordu. O anda çarmıhtan inseydi ki bunu kolayca yapabilirdi, o zaman sen ve ben kardeşim günahlarımızdan dolayı sonsuz ölüm yargısını giyecektik. Cehenneme gidecektik, cehennemlik olacaktık. Günahlarımızdan dolayı bu sonsuz ölümü hak etmiştik. Cehennemin yolunu tutmuştuk. Orada çarmıh üzerinde İsa Mesih bizim yerimizi aldı. Katil Barabas'ın çakılması gereken çarmıha İsa'yı çaktıkları gibi senin benim üzerinde olmamız gereken çarmıha Mesih'i çaktılar. İşte kardeşim o bizim yerimizi aldı ve oradan inmedi, inemezdi. Çarmıhtan insin de o zaman ona iman ederiz diyorlardı ama eminim ki o anda çarmıhtan inseydi yine de ona iman etmeyeceklerdi. Siz ne dersiniz kardeşim? İsa o anda çarmıhtan inseydi ona iman ederler miydi? Hiç de sanmıyorum. Tanrı'ya güvendi. Tanrı'nın onunla ilgisi varsa şimdi onu kurtarsın çünkü ben Tanrı'nın oğluyum diyordu. Matta 27 ayet 43. Bu sözleriyle bile halk İsa'nın ilahi olduğunu ileri sürdüğünü kabul ediyordu. İsa ile birlikte çarmıha gerilen eşkıyalar da aynı biçimde onu aşağılıyorlardı diyor Matta 27 44'te. Şimdi Matta dikkatimizi İsa'nın iki yanında çarmıha çakılan haydutlara çekiyor. Bu iki suçlu bile ölümün eşiğinde olmalarına karşın din önderleri gibi İsa ile alay etmeye başlamışlardı. Ancak Matta yazdıklarında bir ayrıntı vermiyor. İki suçludan biri daha sonra İsa'yı kurtarıcısı olarak kabul edecektir. Matta en çok İsa'nın yeryüzünde kuracağı egemenlik ile ilgileniyordu. Diğer müjde yazarlarına göre haydutlardan biri İsa'ya iman eder ve o anda İsa ile birlikte cennete gider.